Ayrım 6. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 57. Stres eşiği modeli ve vajinismus. Bu modeldeki önemli nokta, ilk cinsel tecrübede ve öncesinde stresin derecesi ve gösterilen çabanın düşüklüğü arasında eşit rol oynayan bir durumun varlığıdır. Stresin derecesiyle ilgili olarak açığa vurulan tepkileri bireysel farklılıkların doğurduğu bir gerçektir. Her insanda stresle ilgili olarak bir teslim olma, yani ağrı, acı ve kanamaya rağmen cinsel ilişkiye girme veya kırılma noktası eğilimi, yani cinsel ilişkiyi erteleme ve kaçınma söz konusudur. Hatta çevresel stres etmenleri adı altında verdiğimiz ailenin kan görme beklentisi, evlilik öncesi gerginlikler ve düğün sırasında yaşananlar da burada etkili olmaktadır. Strese dayanma noktasındaki saptamalar bu modelle ilgili zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bütün duygusal süreçler gibi birçok çevresel stres nedenleri düşük düzeyde de olsa vardır ve bu bireyi oldukça etkilemektedir. Bu nedenle stresin derecesi gösterilen çabanın büyüklüğü ile ölçülebilir. Stres ve gösterilen çaba ilişkisi sıfır noktasında değil ama sıfırın çok üstünde bir düzeyde, yani çiftin farkında olmadan yükselttiği bir eşikte başlar. Yüksek düzeydeki bir stres eşiği, stresle başa çıkma ya da stresi yenme mekanizmalarının başarısızlığa uğramasıyla oluşur. Kişi bir zorlama ile karşılaştığında, durumla baş edebilme gücünü kendisinde bulursa, çabaya yönelik bir davranış biçimi gösterir ve içinde bulunduğu durumu uyum sağlamaya çalışır. Yetersiz kaldığı durumlarda ise, belirmeye başlayan stresten kurtulabilmek amacıyla cinselliği reddetme, cinsel ilişkiden kaçınma ve onu erteleme gibi savunmaya yönelik tepkiler geliştirir. Çabaya yönelik tepkiler, zorlanma durumunun yarattığı koşullarla başa çıkma amacını güder. Bu tepkiler genellikle atılım, çekinme ya da uzlaşma biçimlerinde gelişir. Atılım, amaca ulaşma yolundaki engelleri ortadan kaldırmaya yöneliktir ve normal koşullarda kişiye yapıcı bir nitelik katar. Kızgınlık ve düşmanlık duyguları ile birlikte geliştirilen bir atılım, genellikle toplumun onaylamadığı saldırgan ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. Bazen öyle zorlama durumları ortaya çıkar ki bu durumdan çekilme en gerçekçi çözüm yoludur. Zorlanma ile karşılaşılan cinsellik terk edilir ve yenilgi kabul edilir ya da var olan duruma duygusal katılım oranı azaltılır. Atılımın yanı sıra yaşanan duygu, çoğu kez kızgınlık, çekilmeye eşlik eden duygu ise daha çok korkudur. Atılım ya da çekilme tepkileriyle çözümlenmeyen durumlarda kullanılan bir diğer tepki biçimi uzlaşmadır. Uzlaşma yolu seçildiğinde çift zorlanma yaratan duruma yaklaşım biçimini değiştirir ya da cinsel ilişkinin yerine geçecek başka bir amaç bulur. Böylece evlilik öncesi tasarlanmış olandan farklı bir yoldan cinsel doyum sağlanmış olur. Ancak bu durum kader değildir. Kendini rahatlatan ve gevşeyen, kafasındaki olumsuz düşünceleri bir kenara bırakarak duygularını odaklanmayı başarabilen her çift cinsellikten aldığı hazzı artırdığı gibi cinsel ilişkiyi de başarıyla gerçekleştirebilecektir. İstatistik olarak kadınların %57'si ilk ilişkilerinde kanama bildirmemiştir. Yani sanılanın aksine kızlık zarının kanamaması daha normaldir. Peki kanamayı bizim toplumda bu kadar yaygın ve önemli yapan nedir? Tabii ki korku fenomeni. Kızlık zarının ilk ilişkide açılırken acıyacağı korkusu çok yaygındır. Korku gerginlik yaratır. Kasılan kadının vajeni de kasılır, ilişki zorlaşır. Erkek ilişkiyi sağlamak için daha sert ve güçlü davranır. Bu durumda hızla içeri giren sert beniz kızlık zarında açılma yaparken vajeni de zedeler. İşte esas kanamayı yapan budur. Yoksa sadece kızlık zarının açılması kanama yapmaz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları bu durumu birçok defa gözlemlemişlerdir. Korku ve gerginlikle yaşanan ilk ilişkilerde sadece kızlık zarının açılması fark edilmeyecek kadar az kanamanın olmasına sebep olur. Ama vajen ya da vulva yırtılırsa kanama gözle görülebilir bir şekilde olabilir ve durmuş olan kanama bir sonraki ilişkilerde bir süre tekrarlayabilir. Toplum biraz da bilinçli olarak bu korkuyu besler. Böylece genç kızlar cinsel ilişkiden uzaklaştırmaya çalışır. Bazı kadınlar kızlık zarı açılmadan da gebe kalabilirler. Bu durumda kızlık zarı ya kürtaj esnasında ya da doğum esnasında esneyerek zedelenir veya açılır. Ama çoğunlukla kanama olmaz. Yani kızlık zarının mutlaka kanaması gerektiği yanlış bir inanıştır. Bazı erkeklerde ilk gece kanama olmayınca kadını ertesi gün kontrole götürür. Tabii ki zarı açılmıştır ama kanama olmamıştır. Ama zarın o gece açıldığını söylemek her zaman mümkün olmayabilir. Tanrı'nın bir çoğalma amacı için uygun gördüğü cinsel eylemin kadın için acıtıcı olması akla aykırıdır. Acıyı ve kanamayı yaratan cehalettir. Kadından çok erkeğin cehaletidir bu. İlişkinin aniden hard diye yapılması gerektiğine inanır çoğu erkek. Halbuki anlayışlı bir ilişkide ne acı ne de kanama olur. Çoğu vajinismusun nedeni de bu anlamsız korkudur. Acı olmayacağına inanan bir kadında neden vajinismus olsun? Ülkemizde çoğu evlilikte evlilik öncesi flört dönemi yetersizdir. Çiftler değişik nedenlerle evlilik öncesi cinsel oyunlardan kaçınırlar. Halbuki birbirini tanımak sadece ruhsal düzeyde değil, cinsel düzeyde de olmalıdır. İlk cinsel birleşmeden çok öncesinden çiftlerin birbirinin bedenlerine alışması ilk geceyi korkulu rüya olmaktan uzaklaştıracaktır. Evlilik öncesi flört edenlerin çoğu da seksi pas geçer. Birbirlerinin nelerden hoşlandığını, birbirlerine ne kadar uygun olduklarını anlamaya çalışırken cinsellikten zevk alma konusunda ne kadar uyum içinde olduklarını sorgulamaktan kaçınırlar. Halbuki cinsel uyum da uyumlu ilişkinin bir parçasıdır. Düğün günü yorucu ve streslidir. Geç saatlere kadar ellenilir. Bu yorgunluk sonrası ilk cinsel birleşmeyi oluşturmaya çalışmak başarısızlık şansını artırır. Bu nedenle ilk birleşmeyi ertesi günü bırakmak çok daha akıllıca olacaktır. Ama kapıda kanlı çarşaf bekleyen kan görücüler yoksa. Genç kızların ya da kadınların vajeni sıkıdır. Ama bunun nedeni kasların güçlülüğü değil, aksine zayıf olmasıdır. Gelişmemiş kasların esneme yeteneği azdır. Bu nedenle gergin kalırlar. Esneme yeteneği az kaslar içine bir cisim girince ağırlı bir şekilde gerilir ve ilişkiyi ağırlı hale getirebilir. Bu nedenle ilk ilişkiden önce vajin etrafındaki kasları çalıştırmak çok yararlı sonuçlar verecektir. Kegel egzersizleri denen bu egzersizleri yapmayı alışkanlık edinecek bir kadın sadece cinsel yaşamında değil doğumda ve doğum sonrasında da birçok sorundan uzak kalır. Kegel egzersizi öğrenmek isteyen bir kadın idrar yaparken idrarını tutmaya çalışır. Her idrarda birkaç kez idrarı tutup salmaya çalışır. Zamanla bu kolay hale gelir. Bu işlem kadına kaslarını tanıtır. Hangi kasları kasıp gevşeteceğini öğrenir. Bundan sonra her pozisyonda kasları kasıp gevşetebilir. Otururken, yolculukta, TV seyrederken sırada bekleyen birkaç saniye kasılı durup gevşetir. Her seferinde 10 kez yapmak yeterlidir. Her gün birkaç kez yapılması çok kısa sürede vajen kaslarını güçlendirir. Kegel egzersizlerinin esnetme egzersizlerinden önce yapılması tavsiye edilir. Güçlü vajen kasları sayesinde esnetme işi çok daha kolaylaşır. Çünkü kadın atıl ve kullanılmamış kaslarını tanır. Kasılı ve gevşek olma halini birbirinden ayırır. Esnetme sırasında kaslarını gevşek tutabilir. Parmağı sokmadan önce kasları önce kasar, sonra gevşetir. Böylece gevşek tutmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemiş olur. Parmak ucu vajen girişindeyken parmağı kasarak tutar ve gevşetir. Böylece parmağın ilerleyişini daha da kontrollü hale getirir. Aynı şekilde erkekle çalışırken de daha kontrollü olabilir. Güçlü kaslar güçlü ve uzun süreli orgazm olmayı da sağlar. İlişkide neden ağrı olabilir? İlk ilişkinin ağrılı olabilmesinin değişik nedenleri vardır. Sinirsel gerginlik. Korku gerginlik yaratır. Sinirsel gerginlik kas gerginliği yapar. Kas gerginliği vajeni kasar. Penisin vajene girmesi zorlaşır. Zorladıkça daha fazla kasılma olur. İlişki bir mücadeleye döner. Dar yere geniş bir şeye sokmaya çalışmak ağrıya neden olur. Erkek ve kadın bu durumu fark etmeli ve ilişki çabasına son vermelidir. Yeteri kadar uyarılamama. Cinsel uyarılma vajeni sulandırır. Uyarılma olmadan ilişki kurmaya çalışmak ağrıya neden olur. Bu ön sevişme bilgisi olmayan erkeklerin neden olduğu bir durumdur. Sevişmeyi sadece çiftleşme zanneden erkekler kadında ağrıya neden olacaktır. Her kadının uyarılma süresi farklıdır. İlk deneyimin olumsuz olması sonrakileri daha zor hale getirir. Suni yağlar kullanılması sorunu çözmez. Çünkü vajenin sulanması gerginliğin kalktığının bir işaretidir. Gerginlik varsa suni yağlama gerginliği ortadan kaldırmaz. Zedelenme. İlk ilişkide zorlamalar vajen girişinde yara ve sıyrıklara neden olur. Sonraki ilişkilerde bu zedelenmeler ağrıya neden olur. Ayrıca vajen kaslarının bir önceki ilişkide aşırı kasılması kas ağrılarına neden olur. Kasların zorlanması kas yırtıklarına ve ağrıya neden olur. Bunlara iyileşme için zaman ve anlayış tanımak gerekir. İdrar yolu vajene bitişiktir. Buna yapılan zorlu sürtünmeler idrar yolunda zedelenmelere ve dolayısıyla idrar yaparken ağrılara neden olabilir. Vajen ve vulva etrafındaki değişik oluşumların iltihabı. Steril olmayan petler, sabunlar, dezenfektanlar bu tip sorunlara yol açabilir. Doğaya ve yaratılışa uygun davranmama ve vajinismus. Bir kimseyi tanımak isteyenler kimdir sorusunu sorarlar. Kişinin adı, soyadı, işi, memleketi, dini, tabiyeti, sosyal statüsü, dünya görüşü, siyasi tercihi, kimlik vitrinindeki en belirgin unsurlarıdır. Kimlik her insanın özel ve özgün vitrinidir. Başkalarına gösterilen kimlik ile insanın içindeki dünya arasında çatışma varsa orada bir kimlik krizi var demektir. Kimlik bulunumuna sebep olan başlıca hususlar fıtrata uygun davranmamak, yeterince sosyalleşememek, sarsıcı olaylar ve vajinismus gibi hastalıklardır. İnsanın kimlik krizinden kurtulabilmesi için hayatını değişmez ilkeler ve doğal yasalar üzerine bina etmesi gerekir. Doğal yasaların kaynağı ise doğanın yasalarının kaynağı ile aynıdır. Bu açıdan bakıldığında vajinismus insanın doğasına aykırıdır. Çünkü her organımızın bir görevi vardır. Ağzımız yemeye, içmeye ve konuşmaya yarar. Gözlerimiz görmeye. Penis ve vajinanın da doğamız gereği neslin devamını sürdürmek ve cinsellikten haz alınmasını sağlamak gibi görevleri vardır. Penis sertleşirken ağrı ve acı yapmıyorsa vajina da ilk ilişkide ve sonrasında ağrı, acı ve kanama yapmaz. Bu insan doğasına uygun bir davranıştır. Yetersiz ön sevişme, acele etme, kasma ve sulanmanın az olduğu bir anda ilişki yaşanması gibi yanlış işler yapılırsa vajina da ilk ilişkide ve sonrasında ağrı, acı ve kanama olur. Bu vajinanın bir hatası değildir. Kendini iyi tanıyan kişi, kendi gerçekleriyle beklenti ve amaçları arasında doğru beklentiler kurup, güçlerini, yetenek ve imkanlarını iyi kullanmayı başarabilir. Bulunduğu durumla, bulunmak istediği durum arasında doğru ve gerçekçi değerlendirmeler yaparak, erişilmesi imkansız hayallerin peşinden koşup, yeni sürtüşme ve çatışmalara düşmez. Her insanda gizli kalmış, ortaya çıkmamış, gelişmemiş bir takım güçler ve yetenekler vardır. Kendini tanıyan insan bu güçlerini de keşfeder, geliştirir ve değerlendirir. Kısacası insan öz eleştiri yapabilirse, kendini öz denetimden geçirebilirse ve kendini gerçekçi bir şekilde değerlendirebilirse, kendi varlığından kaynaklanan özellikler kazanarak cinsel kimliğini olumlu yönde güçlendirebilir. Korktuğu cinsel ilişkiyi başarabilir. Çünkü başarmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Ancak cinsel beklenti ve amaçların tespitinde ortaya çıkan engellerin aşılabilmesi için gerçekçi yaklaşım gerekir. Bütün tutum ve davranışların taslağı düşüncelere çizilir. İyi ve doğru davranabilmek, her şeyden önce iyi düşünebilmek, insanın kendi kişiliğini ve yaşadığı çevrenin şartlarını gerçekçi biçimde değerlendirmesine bağlıdır. Başka bir deyişle, doğaya uygun, iyi ve doğru düşünen insanın iç dünyası ile dış dünyası arasında gerçekçi, sağlam ve gerekli bağlantılar vardır. Bu tür bağlantı, insan gelişme ve sürtüşmelerden kurtarır. Gerçekçi düşünen insan, engeller karşısında durumu bütün ayrıntılarıyla inceleyip değerlendirebilir. Aşılması mümkün engeller karşısında ise yeni değerlendirmeler yapar. Ya engeli aşmak için yeni yollar bulur ya da kendi gücüyle aşamayacağını anlayıp gerçeği kabul eder. Gerçekçi düşünmenin alışkanlık durumuna gelmesi kişiyi yersiz kaygı ve kızgınlıklardan kurtarır. Bu tür düşünce alışkanlığı ile insan geçmiş yaşantılarının deneyim ve birikimlerini değerlendirip geleceğe ilişkin geçerli ve doğru kararlar alabilir. Geçmişte yapılan hatalardan, karşılaştıkları engellerden, hayal kırıklıkları ve bunalımlardan yararlanıp gelecek için sağlam dayanaklar bulur. İnsanın iç ve dış dünyasında sürekli olarak iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış zıtlıkları vardır. Gerçekçi düşünen insan bu durumu olduğu gibi kabul eder. Karşıt ve çelişik durumlardan yararlanıp yeni bileşimler yapar, sentezlere ulaşır. Kötülükleri görerek iyiyi, çirkinliklerden kaçarak güzeli, yanılgıları azaltarak doğruyu bulur. Sevginin derinliği çoğu kez kişinin kendisini eşiyle paylaşma isteğinin derecesiyle ölçülür. Önce iki ayrı kişi, iki ayrı ben vardır. Bu iki ben aralarında paylaşılmış bir alanı oluşturabilirlerse ortaya biz çıkar. İşte içtenlik bu alanda gelişir. Sevgi ve içtenlik pek çok aşamadan sonra oluşur, olgunlaşır. Sevgi duygusu, sevgi eyleminden sonra ortaya çıkar. Sevgi ve içtenlikte başarısızlığa yer yoktur. Sevgi sahip olmak anlayışını değil, olmak ve paylaşmak anlayışını gerekli kılar. Epikuros'a göre mutlu hayatın koşulu korkunun yenilmesidir. Hem tanrılardan hem ölümden hem de ilk cinsel ilişkiden duyulan korkunun yenilmesi. Korku ve acıdan arınmış bir hayat zevk dolu bir hayattır. Zevk ise ruhsal dinginliktir ve ancak hiçbir arzu kalmadığında ortaya çıkar. Kişi ilk cinsel ilişkide acı ve ağrı duymayı hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden biri olarak kabul etmemeli ve bunu doğaya uygun bir değişiklik için gerekli bir dürtü olarak görebilmelidir. Bireyin mutsuzluğuna neden olan başka insanlar değildir. Hissedilen acıdan ve ağrıdan kişinin kendisi sorumludur. Asıl önemli olan acıyı ve ağrıyı doğaya ve yaratılışa aykırı olarak benimseyip onu geçirmek, zaman içinde gittikçe azaltmak için yapıcı davranışlarda bulunmaktır. Büyük değişimlerin kaynağı acı çekmede yatar. Kişi acı veren olayları her zaman aşabileceğine yürekten ve tereddütsüz inanmalı, ona göre hazırlıklı olmalıdır. Çünkü gerçek olan budur. Gerçek basit bir kavram olmayıp zihinle doğa arasında etkileşim demektir. Gerçeğe giden yolda kişinin karşısına çıkan tüm savunma mekanizmaları, kişinin kendi çıkarına hizmet etmeyen yanlılıkları ve bilişsel uyumsuzluğudur. Bu sayede insanlar cinsellikleri, özellikleri, bilgelikleri ve bütünsellikleri konusunda kendi kendilerini aldatırlar. Toplumsal yapımızın hızla değişim gösterdiği, cinsel kimlik bunalımının yoğunlaştığı, kuşakların hızla değiştiği, sosyal sapmaların arttığı bir dönemde bu aldatmanın azalması ve kişinin cinsel sağlığına tekrar kavuşabilmesi için kendine inanması ve doğasına uygun davranması şarttır. Örnek vaka. Melek Erkan. Doktor. Benim tedavi yaklaşımım bilme, görme ve uygulama üzerinedir. Yani önce cinsel anlamda, ruhsal anlamda bilgilendirmeler yapacağım. Neyin ne olduğunu anlatacağım. Fakat benim size burada anlatacağım şeyler sizin şimdiye kadar kafanızdaki genel bilgilerle, değerlerle çelişebilir. Çelişki de olabilir. Hocam siz böyle diyorsunuz ama biz böyle böyle duyduk diyebilirsiniz. Kaç yaşındaydınız? Melek 22. Erkan 31. Doktor, Melek Hanım 22 yıldır, Erkan Bey 31 yıldır duyduğu şeylerin tam tersini burada duyabilir. Burada benimle tartışmanızı istiyorum. Ya siz beni ikna edeceksiniz ya ben sizi ikna edeceğim. Ama buradaki ikna olayı kanıtlara ve belgelere dayalı olmalı. Ben size her şeyin kanıtını ve belgesini ortaya koyacağım. İçinize sinmeyen bir şey olunca hocam benim kafam yatmadı, olmadı deyin, yeniden tartışalım. Ne zaman içinize sindiğine kanaat getirirseniz o zaman devam edeceğiz. Tedavi aşamalarında insanlar tamam hocam anladık, biz bu işi kavradık deseler de hiçbir sıkıntı olmadan egzersizlerini yapana kadar işlerinde tereddütleri olabilir. Benim görevim bu tereddütleri ortadan kaldırarak inancı sağlamlaştırmaktır. Çünkü olayın gerçekleştiği an ancak kişinin inandığı andır. Bana tam inandığınız gün tedavinin bittiği gündür. Şimdi kızlık sarı ve penis boyu erkeklerin ve kadınların en çok taktıkları konulardır. Kızlık sarı ile ilgili erkekler ne konuşurlar? Delinme, patlama, yırtılma, açılma, ağrı, acı, kanama, tecavüz, doğum. Başka ne var bu konularla ilgili? Benim atladığım bir şey var mı? Şimdi bu kavramları tartışalım, oldu mu? Bütün mesele burada çünkü. Bu yapıyı nasıl algıladığımızla ilgili. Şimdi bir vajina çizelim. Bir boru şeklinde vajina. Şurası vajinanın deliği. Şurası da vajinanın kendisi. Şimdi şuraya bir zar çizeceğim. Bildiğimiz kızlık zarını çizeceğim. Şimdi burada zar nerede Melek Hanım? Melek, çizdiğiniz yer. Doktor, şimdi neresi, şurası mı? Melek, ortası, iç kısım. Doktor, sizce? Peki bu zar nerede duruyor? Boşlukta mı duruyor? Kenarlara yapışırsa ne olur? O zaman bu deliği komple kapatmaz mı? İşte bu düşünceden dolayıdır ki delinme, yırtılma, patlama kelimeleri toplumda yaygın olarak kullanılıyor. Ama bu düşünce doğru değil. Zar orası değil arkadaşlar. Sizin dediğiniz yer değil. Zar benim çizdiğim yer. Yani deliğin etrafında çok incecik bir tabaka. Ama ortası boş. Yani zar doğuştan delik aslında. Delik olan bir şeyin tekrar delinme şansı yok. Zarlarla ilgili efsaneler üretilir. Ama dünyada zar atlarda ve kadınlarda var. Ama ben bugüne kadar vaginismus olan hiçbir at görmedim. Kadınlar niye oluyor? Çünkü yapıyı farklı algıladıkları için. Peki hocam, sen böyle diyorsun ama kızlık zarının doğuştan delik oluşunun bir kanıtı var mı diyebilirsiniz. Melek, var. Adet kanının akması. Doktor, peki ilk adet gördüğünüz gün nasıl düşer? Pıhtı pıhtı parçalar düşmez mi? Melek, evet aynen dediğiniz gibi. Doktor, kan şeklinde mi? Melek, bazen değişir. Doktor, adet kanı buradan çıkar. Yani doğuştan delik bir yapıdan adet kanının çıkması kızlık zarının doğuştan delik olduğunun kanıtıdır. Yeniden delinmesi mümkün değildir. Çünkü delinme eylemi gerçekte olmaz. Biz bu deliğin ağzını komple kapatırsak o zaman içerideki kan dışarı çıkamaz. Bu tür vakalar var. Yani zarda hiç delik olmaz. Buna imperfor himen denir. Bu durumda adet kanaması genç kızlıkta görülen ilk kanamadan itibaren sürekli genital kanal içinde birikir ve her adet döneminde kız adet olamamaktan ancak aşırı ağrı duymaktan yakınır. Kanama öyle ileri boyutlarda birikebilir ki tüm rahim ve tüm vajina kanla dolar ve genç kızda halen ilk adet kanaması gerçekleşmemiş olur. Bu ciddi bir durumdur ve kadının genital sisteminin zarar görmemesi için ameliyatla kızlık zarına delik açılarak içerideki kanın boşaltılması gerekir. Milyonda bir görülen vakalardır ama normal adet gören kadında bu yoktur. Anlaştık mı? Kızlık zarı delik etrafında incecik bir tabaka. İçeriden bir şeyin çıkmasına, içeriye bir şeyin girmesine engel olan bir yapı değil. Çünkü delinme olayı farklı bir kavramdır. Bir bütünün bozulması demektir delinme. Türkçe karşılığı bu delinmenin bir bütünlük başka bir madde tarafından, cisim tarafından zorlanırsa delinme olabilir. Halk arasındaki inanca göre zar deliğin ağzında olmuş olsaydı, birisi bu şekilde buraya girmiş olsaydı evet delinme olabilirdi. Ama zar deliğin ağzını kapatmaz. Yani delinme diye bir şey yok. Bir eylem yok. Zar zaten doğuştan delik. Bunun kanıtı ne? Adet kanaması. Bunda anlaştık mı? O zaman delinme konusunu geçiyoruz. Buna bir itirazımız var mı? Melek, yok. Erkan, yok. Doktor, bundan sonraki konu patlama konusu. Şimdi zarı delinmede bahsettiğim gibi kabul edersek kişi patlayabilir. Ama böyle bir şey yok orada. Çünkü bir şeyin patlayabilmesi için gergin olması lazım. Ucu sivri bir cisimle zorlanması lazım. Bakın şu balonu bile iyice şişirdiğim halde kalemin ucu sivri olmasına rağmen kalem patlatamadı. Demek ki patlama kavramı da doğru bir kelime değil. Ama halk arasında nasıl konuşuluyor? Patlakmış bu kız. Patlak aşağılayıcı bir kelime. Bakın bu cümle çok önemliydi Melik Hanım. Niye? Bu kadınlarda bir de şu vardır. Kirletilme korkusu. Bu kadınlar genelde iyi kızlardır, temiz kızlardır. Böyle bir olay gerçekleştiğinde delik ve patlak çok adi ve aşağılık bir yapıyı temsil ettiği için bilinç dışında kadın böyle bir yapıyla karşılaşmak istemez. Çünkü bir tarafın delindiği zaman, patladığı zaman ne olacak? Kirletilmiş olacak. Adi ve aşağılık bir kadın durumuna düşecek. Günahkar kadın durumuna düşecek. O yüzden kız çocuklarına ağabeyleri, ablaları, büyükleri ne der? Aman erkek çocuklardan uzak dur. Erkek çocukları oranı buranı açma. Erkekler sana kötülük yapabilir. Ama şu cümleyi eklemezler. İleride bir kocan olacak. Sevdiğin bir insan da bunları yapabilirsin denmez. Hep ne denir? Cinsellik ve erkekler kötü, pis, ayıp, yasak, günah falan. Bir de yırtılacak, patlayacak diye korku var. Kız çocuk ne yapıyor? İçine atıyor. O an geldiğinde içine attığı korkular aktifleşiyor. O yüzden bu sorunlar yaşanıyor. Patlama konusunda bir itirazı olan var mı? Melek, yok. Erkan, yok. Doktor, yırtılma. En çok kullanılan kelimelerden birisi budur. Mesela ben kendimi Melek Hanım'ın yerine koyuyorum. Bir ilişkiye gireceğim. Bir tarafım patlayacak, delinecek, yırtılacak diye korkuyorum. Şerefsizim, ilişkiye girmem. Eğer buna inanıyorsam girmem. Kendimi Erkan Bey'in yerine koyuyorum. Seviyorum, sevişerek evlenmişim. Onun içine gireceğim. Girdiğinde onun bir tarafı delinecek, patlayacak, yırtılacak, acıyacak. Ben hayvan değilim. İnsanım ben. Sevdiğim bir insana bunu yapamam. O zaman bu hakikatler doğruysa bizim ilişkiye girmememiz lazım. Doğru olduğuna inandığınız için girmiyorsunuz biraz da. Gerçekten adam gibi adam bunu karısına yapmaz. Hayvansa yapar. Var böyle adamlar. Onların karıları vajinusmusu olmuyor. Birazdan anlatacağım onu. Yırtılma içinde bütünlüğü olan bir yapı olması gerekir. Bu yapı başka bir kuvvet tarafından yırtılacak. Pantolonunuzun yırtılması, eteğinizin yırtılması, ağzınızın yırtılması, yani hep bir kuvvetin zorlanması var. Yırtılma eylemi bu. Ya hocam bunun hepsi doğru da zara ne oluyor diyebilirsiniz. Zar da sadece hafif bir açılma olur arkadaşlar. Onu size filmde göstereceğim. Orada yırtılma kelimesi yanlış bir kelime. İtiraz var mı? Hemfikir miyiz? Ama yine de tedavinin ilk günlerinde acıyacak, ağrıyacak diye korkacaksınız. Şimdi buraya kadar anlaştığımıza göre geriye kaldı ağrı ve acı. Hocam bunları anladık ama ağrı ve acı yapmaz dersen olmaz diye içinizden geçirdiğinizi duyuyor gibiyim. Mutlaka bir ağrı ve acı olacak beklentisi var değil mi? Neden? Hep şunu söylediler. Ağrı ve acı olur. Azıcık bir şey olur. Ya kişi azıcık bir şeyden de korkuyorsa canı çok kıymetli seni olacak. Bazıları mesela iğne yaptırmaktan korkar. Sizin var mı öyle korkunuz? Genellikle vardır. Bir düşünün. İğne korkusu, dişçi korkusu. Melek, yani dişçiden tabii ki korkarım. Doktor, genellikle olur da ondan söylüyorum. Ağrı ve acı olmaz. Kanama olmaz. Ağrı, acı ve kanamayı birlikte anlatacağım size. Burayı iyi dinleyin. Normalde ağrı, acı ve kanama olmaz. Ama şimdiye kadar ağrı, acı ve kanama olacağını duydunuz. Erkan, evet duyduk. Hem de defalarca duyduk. İnternetten okuduk. Melek, ben de duydum ve çok korkuyorum. Doktor, vücudumuzda pek çok organ var. Bakın hala bu organlar işlerini görüyorlar. Erkan Bey bana bakıyor gözleriyle. Acaba bana bakarken gözlerinde ağrı ve acı hissediyor mu? Beni işitirken ağrı, acı ve kanama var mı? Konuşurken dilinizde ağrı, acı ve kanama var mı? Göz, çünkü işini yapıyor. Kulak ve ağız işini yapıyor. Doğru mu? Vajinanın görevi ne? Ütü yapmak mı? Bulaşık yıkamak mı? Elmayı armudu sıkmak mı? Ne yapar bu vajina? Bazı görevleri var. Neslin devamını sağlamak ve zevk almak, zevk vermek. Başka da bir görevi varsa ben görmedim. Penisin görevi nedir? Neslin devamını sağlamak, zevk almak, zevk vermek. Bu organların görevleri bu. Peki, ben işitirken kulağım ağrımıyor da, vajina görevini yaparken niye ağrı ve acı çekiyor? Ha, inanıyorsanız, Tanrı bunları niye yarattı o zaman demeliyiz. İnanmıyorsanız, doğa kendisine aykırı bir şey yapamaz diye düşünmeliyiz. Her şeyin kendine göre bir akışı var. Benim konuşmam ağzım ve dilimle oluyor. Konuşurken ben ağrı ve acı çekiyorsam vajinanın ve penisin ağrı ve acı verdiğine inanabilirim. Ama bütün organların fonksiyonları yaparken bir problem yok. Penis ve vajina yaparken sorun çıkacak. Yok ya. Şöyle bir soru soralım Erkan Bey. Şu anda size sekreterim bir şey ikram etti. İçerken canınız yandı mı? Ağrıdı mı? Acıdı mı? Ama çayı kaynar kaynar içseydiniz yanarsınız. Peki kuru kuru ekmeği çiğnemeden yutsaydınız ne olurdu? Erkan, boğazınızı yırtar. Doktor, o kelimeyi kullanmıyoruz. Ne yapar? Boğazımızı tahriş eder. Çünkü oralar hassas bölgeler. Ağzımızın içini döşeyen epitel doku ile vajinanın içini dokuyan epitel doku aynı. Ağzımızın içindeki doku gelen ekmek ve yemek parçalarını eritmeye ve sulandırmaya yarar. Vajinanın içindeki yapı ise ne yapar? Orayı sulandırarak penisin girişini kolaylaştırır. Nasıl ki ağzımızın içindeki bir lokmayı çiğnerken, yutarken tükrüğümüzle ıslatmanın bir anlamı varsa, yutmamızı kolaylaştırıyor, ağrı ve acıyı engelliyorsa, çünkü normali bu. Normali dururken Erkan Bey kuru kuruya yerse, çiğnemeden lokmayı yutarsa ağrı, acı ve kanaması olur. Bunun nedeni Erkan Bey'in ağzının içinde bir problem olması değil, Erkan Bey yanlış yaptığından. Çünkü o organın görevi neymiş Melek Hanım? Görevini yapmak, lokmaları yutmak, su içmek. Herkes görevini yapıyor. Ama görevini yaparken bir organda sorun çıkıyorsa bir şeyler yanlış oluyordur. Ben şimdi bakıyorum Melek Hanım'a, gözüm kanamaya başladı. O zaman gözümün içinde taş vardır, cam parçası vardır. Ben kırpıştırınca kanamaya başlar. İşte böyle. Her organ görevini yapar. Görevini yaparken sorun çıkıyorsa ya yanlış yapıyoruz demektir ya da organda problem var demektir. Mesela ayağımın altında nasır varsa, ayakkabı giyerken o nasırdan dolayı ağrı bir acı duyabilirim. Ha, çok zorlarsam kanatabilirim. Vajinamızın içinde de bazen enfeksiyon olabilir. O bölgede bir kesi, bir yara olabilir. O zaman ağrı, acı ve kanama olabilir. Ama onun belirtileri vardır. Pis koku olur, akıntı olur, orası ateş gibi yanar, kıpkırmızı olur. Bütün bunlar var mı sizde? Hayır. O zaman sizde ağrı, acı ve kanama yapacak bir neden yok. Normalde penisi içinize alıp ilişkiye girmeniz lazım. Doğru mu? Evet, normali bu çünkü. Ağrı ve acı konusunda devam edelim. Bizim Türk milleti olarak bazı özelliklerimiz vardır. Bunların bir kısmı iyidir, bir kısmı kötüdür. Düğünlerde olay çıkartmak bunlardan birisidir. Sizinki de çıktı mı bilmiyorum ama genellikle kavga ve dövüş olur. Oldu mu? Melek: Evet, oldu. Çok üzüldük. Doktor: Gelinle damat düğün öncesi gerilmeye başlar. Yok senin annen, yok benim annem, yok şunu istedin, yok bunu istedin, yok iki bilezikti, yok altı olacaktı falan. Sistem gelinle damadı gerim gerim germeye başlar. Düğün günü olur, gerginlik has safhaya ulaşır. Düğünde mutlaka bir kavga çıkar, bir huzursuzluk olur. Yok ona surat asılmıştır, yok buna ilgi gösterilmemiştir falan. Bir de gelinle damat diğer insanlardan farklıdır. Gelinle damat maymun gibi ortadadır. Biz de maymun olduk. Çünkü herkes normal giyinmiştir. Gelin beyaz giymiştir, damat papyon takmış, parlak giymiştir. Maymun gibi ortadadır. Herkes bunlara bakar. Düşünsenize, ben şurada size iki dakika dikkatli baksam huzursuzlaşırsınız. Orada herkes size öyle bakıyor. Herkesin gözü üzerinizde. Rahat olmanız mümkün mü? Bu iki arkadaşımız herkesin içinde dolaştırılıyor ve herkes ne yapacaklarını biliyor. 3 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki teyzeye kadar herkes birazdan damadın gelinin neler yapacağını biliyor. Herkesin bildiği bir şeyden yeni evli çift korkmaya başlar. Evlendirilme işlemleri bitiyor. Bunları hadi gerdeğe sokalım deniyor. Gerdek için gidiyorlar. Bu çift yatak odasına geçiyor. Şimdi burada 3 tane aktör var. Birinci aktör gelinle damadın aileleri. Şimdi kız tarafı kızlarının sağlam çıkmasını istiyor. Gelin patlak, yırtık ve delik olabilir. Olması demek namus problemi demektir. Bu bir aşağılık durum olduğu gibi diğer taraftan da büyük paralar harcanmış ve masraflar yapılmıştır. Maddi ve manevi boyutları çok ağırdır. Erkek tarafının ailesi de öyle. Oğullarının bu işi başarmasını beklerler. Çünkü penisin kalkması, oraya girmesi, orayı patlatıp kanatması lazım ki gururla burada oğlumuz deldi, kanattı, patlattı desinler. Kanlı çarşafı ilan etsinler. Böyle bir olay var. Onlar tedirginlikle kapıda bekliyorlar. Ya bu olmazsa biz ne yaparız? Bu kadar masraf edildi. Ya kız patlak çıkarsa, ya oğlumuzun penisi kalkmazsa, bakar mısınız anne baba ne kadar kabus yaşıyor dışarıda. Onlar da gergin. Onların gerginliği dalga dalga geliyor. İçeriye, size de oldu mu? Olmadı mı? Bilmiyorum ama genelde böyledir. İkinci aktör damat. Damadın kafasında şu soru var. Ya kalkmazsa? Bu dünyanın en aşağılık işidir. Çünkü sürüngenden daha aşağı bir seviyeye düşer damat. Erkeklik demek, penisin büyüklüğü demek, uzunluğu demek, kalınlığı demek, kalkması demek. Bunların olmaması demek, erkeği yerde sürünen sümüklü böcekten daha aşağılık bir hale getirebilir. Ne kadar acı veren cinsel mitler bunlar. O yüzden erkeklerin kafasında bir sorun vardır. Ya kalkmazsa, ya kaldıramazsa. Bu düşünceler içerisindeki erkek, kadının duygularına ön sevişmeye bakacak durumda değildir. Kendi derdine düşmüştür. Bir taraftan da gerim gerim gerilmiştir. Dışarıdakiler kanlı çarşaf bekliyor. Bu şartlar altında penis kaldırılamaz ama bizim milletimizin ilginç bir yönü vardır. Kaldırır. Kalkması daha büyük bir belayı beraberine getirir erkek için. Bu çok daha kötüdür diğerine göre. Elde edilen bir şeyin kaybedilme korkusu vardır. Ya ben içeri girmeden inerse? Korkuya bakar mısınız? Daha da iğrenç hale geldi. Bunu anlayabilmek için erkek olmak lazım. Melek Hanım, onu da söyleyeyim. Çünkü içeri girmeden inerse korkusu erkeği aceleciliğe götürür. Çabucak içeriye girmek üzere hareketlendirir. O yüzden erkek acele davranır, hoyrat davranır. Kadın hazır mı, değil mi bakacak halde değildir. Şimdi ben bunu yapamazsam dışarıdakiler ne der korkusundan erkek acele davranır. Üçüncü aktör kadın, gelin. Şimdi kadın için konuşalım. Kadının durumu daha kötü. Çünkü o daha gergin, stresli ve şu düşüncelerle yatak odasına girmiş durumda. Şimdi canım yanacak, ağrıyacak, patlayacak, delinecek, yırtılacak ve kanayacak. Bu duygularla yatağa girmiş durumda. Bir korku ve panik var. Böyle bir şeyin olmasını istemiyor. Hiç kimse canının yanmasını istemez. Ama bir taraftan da manyaklığa bakın. Ya kanamazsa diye de bir korku var. Çünkü bazı hikayelerde şöyle şeyler duymuştur. Kız aslında bozuk değilmiş, esnekmiş. Doktora götürmüşler de doktor esnek demiş. Ama bu iyi ihtimal. Doktora gidemeyip de orada dövülen, aşağılanan, horlanan kadınların hikayeleri de var. Bu kadının durumunu düşünün. Kanayacak diye de korkuyor, ya kanamazsa diye de korkuyor. İki tarafı da keskin bir bıçak vaziyetinde. Ne yapacak bu kadın? Kaderine boyun eğecek. Kastığı anda sulanmayan bir şeye zorla penis girmeye çalıştığında da sorun çıkacak, kanama olacak. Ama bu kanama kızlık zarının yarattığı bir kanama olmayacak. Vajinanın tahriş edilmesinden dolayı oluşan ağrı, acı ve kanama olacak. Aynı kuru bir lokmanın yutulmasında olduğu gibi. Ve bir kadın ne kadar çok kasarsa, ne kadar az sulanması olursa, erkek ne derecede acele ederse bu olayın şiddeti de o denli büyük olacak. Çünkü vajina çok zevk veren bir organ. Sinirlerin çok olduğu bir organ. Kanlanmanın çok olduğu bir organ. Bu yüzden o duyduğumuz hikayelerden kadınların kasılmalarında sulanma olmayışı, erkeğin acele davranışı bu tabloyu meydana getirir. Ve bu hikaye kulaktan kulağa anlatılırken de ilave alır. Hiç kulaktan kulağa oynatınız mı? Şimdi kadının biraz canı yandıysa bunu abartacaktır. Çünkü büyük bir olay başarmıştır. Bir hafta üzerine oturamadım, bir hafta kanamam durmadı veya hastaneye getirmeselerdi kanamadan ölecektim ve bunun gibi. Ayrıca erkek de bu işten bir paye çıkaracak ya, abi bir yaptım hastanede zor dikti doktorlar, işte övünülecek bir konu. Bu hikayeleri duyan zavallı genç bir kız ne hale gelir? Vajinismus olur. Kim suçlu? Hepimiz suçluyuz. En masum kim? Melek Hanım. O şimdi bunlara inanmak zorunda hissetti kendini ama bunların hiçbiri hakikat değil. Peki bu iş hep böyle mi olur? Yok, bazen de normal yaparlar. Erkek gerçekten çok anlayışlıdır. Acele etmez, takmaz bunları. Kadın da rahattır. Güzelce işlerini yaparlar, iş biter. Bakarlar kan yok, kanama olmadı. Allah Allah. Erkekte bir şüphe başlar. Acaba delik miydi, patlak mıydı, yırtık mıydı? En iyi ihtimalle doktora götürür, içimdeki kurdu öldüreyim diye. Doktor bakar, sizinki esnekmiş der. Esneklik yalanı da buradan gelir. Vajina zar zaten esnektir. Çünkü neden? Vajina zaten böyle. Penis girdiğinde vajina açılıyor. Zar neredeydi? Vajinanın içerisindeydi. Açılan bir vajinadık ki zar öyle mi kalır? Hayır, o da açılır. Zar da esnek, vajina da esnek. Ama esneklik muhabbeti hekimleri de, aileyi de, hastayı da kurtarır. Gerçekte ne olur arkadaşlar? Gerçekte penis girerken zarda hafif bir açılma olur. İşte tecrübeli hekim Işıkta baktığında o açılmayı fark edebilir. Onun haricinde fark edemez. O yüzden ağrı, acı ve kanama konusunda hemfikir miyiz? Yani normal şartlar altında bir şey olmaz. Ama anormal şartlar altında ise bunlar olur. Tecavüz konusu. Şimdi tecavüz varsa, gerçekse vajinismus yalandır. Melek, isteyerek yapmıyor. Erkan, bu benim de daima düşündüğüm bir konudur. Doktor, tecavüze uğradığınızda mı kendinizi daha çok kasarsınız yoksa eşinizle ilişkiye girdiğinizde mi? Melek, birincisi tabii ki. Doktor, peki hiç tecavüze uğradığı halde erkeğin penisini içine almamış bir kadın gördünüz mü? Oradaki temel faktör neymiş? İlişkinin olup olmamasını sağlayan temel faktör kimmiş? Melek, kadın. Erkan, erkek. Doktor, erkek. Kadın kasıyor kendini, sulanmıyor da erkek giriyor. Ha, erkek hayvansa her şart altında girer. Adamsa karşısındakinin acizliğinden yararlanmaz. Eşiniz adam olduğu için siz hasta gibi oturuyorsunuz karşımda. Ama eşiniz ilk gruptaki erkek gibi davransaydı, siz de hikayeler üreten kadınlar gibi çok canım yandı, çok kanadı, şöyle böyle oldu ama yaptık deyip hayatınız boyunca cinsellikten zevk almayan, bunu bir görev gibi gören, soğuk ve bu işten nefret eden bir kadın olarak Türk toplumundaki saygın olmayan yerinizi alacaktınız. Her işte bir hayır vardır. En azından bu kabustan kurtuldunuz. Çünkü tecavüzün olması için vajinismusun olmaması lazım. Vajinismusla ilgili internette yazan ne? Kadın kendini kasar, penis içeri giremez. Asla giremez. Ama girer, şıkır şıkır girer, tıkır tıkır çıkar. Çünkü tecavüz olayının realitesi budur. Ben tecavüzü kabul etmiyorum kardeşim diyecekseniz, tecavüzcü Coşkun üzülür buna. Ya da tecavüzü kabul ediyorsanız, vajinismusu reddedeceksiniz. Böyle bir hastalık yoktur diyeceksiniz. Hakikat bu. Doğum meselesi de çok önemli. Doğum nereden olur? Melek, vajinadan. Doktor, yani kanamanın olduğu yerden. Melek, yani. Doktor, yani sizin içeriye bir şey girdiğinde canınızın yanacağını düşündüğünüz yerden değil mi? Evet, peki yeni doğmuş bir bebeğin kafası ne kadardır? Melek, küçük bir top kadar. Doktor, eşinizin penisi o kadar kalın mı? Melek, hayır. Doktor, o oradan çıkıyor değil mi? Sadece kafası mı, yoksa bebeğin omuzları da oradan çıkıyor mu? Bir bebek sadece kafa ve omuzdan mı ibaret? Hayır, bir de boyun var. 50 santimlik bir de vücut var. Demek ki bu çocuk oradan çıkabiliyor. Çünkü vajina katlantılardan oluşmuş bir yapıdır. Şöyle açılıp kapanan akordeon yapısındadır. Ya da körüklü otobüsün yapısı gibidir. Kapalı durur ama gerektiğinde bir çocuğun kafasının çıkabileceği kadar açılıp kapanır. İçine giren cisme göre kendini ayarlar, genişler, esner. O yüzden doğum olayı hakikat ve gerçektir. Bu dediklerimin hepsi bilimseldir ve gerçektir. Bunlara itirazı olan var mı? Melek, yok. Doktor, anlaştık o zaman. Şimdi ödevlerinizi vereyim, sonra da film seyredelim. 6. ayrımın sonu, sayfa 69.